Ayrım 22.
Çoktan unuttuğumu zannettiğim şeyler birbiri ardı sıra bütün tafsilatıyla geliyordu. Babamla Selim Bey'in Girit hikayeleri. O akşam beni sigara içerken yakalayan babamın ikide birde beni nasıl haşladığını, sofranın bir köşesinde şaşkınlıktan bıçağı tabağa vurarak çıkardığım sesler için işittiğim azar. Bahçede Flora'ya elimi ısırtmak suretiyle yaptığım kahramanlık, kuyu suyu ile yaptığımız pansuman. Sonra hatıralarımızda biraz daha gerileyerek Afife'yi ateş gecesinde ilk defa nasıl gördüğümü anlattım. Hayattaki kolay muvaffakiyetlerimden aldığım emniyetle artık ne söylesem beğenileceğine dair olan derin kanaatimle o geceki toyluklarımı karikatürize ediyor, sofra halkını kahkahalarla güldürüyordum. İki aziz ölü ve bir büyük aşk ile alakası itibariyle hüznü ve kutsiyeti olan hatıradan sırf kendi zararıma da olsa bir kahkaha mevzu çıkarmak. İtiraf etmek lazım ki bu asil ve temiz bir hareket değildi. Fakat ben o gece bunu hissetmiyordum. Afife'nin bilhassa kendisini sevdiğimi öğrendikten sonra aldığı soğuk ve haşin vaziyeti affedememiştim. Ondan elbette bunu öğrenir öğrenmez boynuma sarılmasını beklemiş değildim. Fakat bir parça duygusu ve inceliği olan bir genç kadının hiç değilse biraz sarsılması, heyecanlanması lazım gelirdi. Onun bu hissizliği, güzel çehresi arkasında tasavvur ettiğim alem hakkındaki bütün hayallerimi kırmış ve kendisini vaktinden evvel unutmamın sahiki belki bu olmuştu. Hayatın bütün büyük hadiseleri hakkında değişmez hükmünü verecek bir kemale eriştiğimi zannettiğim ve artık hiçbir şeye hayret etmeyecek kadar nefsime itimat beslediğim zamanlarda Afife'yi hatırladıkça, biraz yaldız ve boyadan ibaret olan bu basit kadın, bu boş ve ruhsuz heykel için neden bu kadar yandım derdim. Anlaşılan ben o zaman adam akıllı budala ve şaşkın bir çocukmuşum. Evet, aşk gelip geçmiş fakat onun tarafından istihfaf edilmiş olmak kini senelerce için için sürüp gitmişti. Ne gariptir ki Afife artık intikama da değmeyecek bir vaziyete geldiği halde bu kin hala yaşıyordu. Genç ve mağrur olmak sırası artık bana gelmişti. Vaktiyle 24 yaşının ve güzelliğinin verdiği gururla bana daima tepeden bakmış olan Afife, şimdi sofrada benim o zamanki yerime düşmüştü. Ara sıra ona karşıdan karşıya sualler soruyordum. Zavallı kadın bunları daima çekinerek karşılıyor. Başladıktan sonra sesinin titrediğini ve bütün gözlerin kendisine baktığını hissedince şaşalıyor, kekeliyordu. Günlerce güneşten ve hastalık ateşlerinden yanarak kendisini beklediğim sokaklarda arabasını bir lahza durdurdu ve şeffaf yanaklarında peçesinin benekleri titreşerek bir prenses vakarıyla bana söz söylediği günlerde ben de öyle yapmıştım. Biraz sonra Milas'ı da Afife'yi de tamamıyla unutmuş göründüm. Fakat bütün sözlerim onda kendime karşı bir hayranlık uyandırmak içindi. Son seyahatimi, bu seyahatin lüks macera ve sürprizlerini, büyük insanlarla temaslarımı uzun uzun anlattım. 2 sene evvel bir merasimde heyet halinde önünden geçtiğimiz İmparator Wilhelm'i adeta benimle konuşmuş ve elimi sıkmış gibi bir vaziyette tasvir ettim. Her şey ve herkes hakkında fikrim vardı. En ağır meselelerden bir kısmını birkaç kelimeyle hallederken bir kısmını sadece alay edip geçiyordum. İki yanımdaki çocuklarla şakalaşırken, biraz uzaktaki yengelerimle yemek ve yemiş ikram ederken, jestlerim son derece kolay ve zarif, sesim bir müzik kadar idareli ve ahenkliydi. Evet, bütün bu aşağılık arivist manyerlerim belki de yorgun ve demodeta yönünden utandığı için mütemadiyen sandalyesini geri çeken ve kendini annemin gölgesinde kaybetmeye çalışan zavallı kadını hayran bırakmak içindi. Daha kahvesini içerken uyuklamaya başlayan ağabeyim sofradan kalkar kalkmaz odasına çekilmişti. Ben büyük yengemle çocukları alarak bahçeye indim. Köşkün arkasında içi yabani otlar ve dikenlerle dolmuş viran bir havuz vardı. Kardeşim Yıldız Sarayı'ndaki meşhur havuza benzettiği bu havuzu ilk zamanlarda az bir masrafla tamir edeceğini umuyor, hatta bir de ufak sandal almayı tasavvur ediyordu. Fakat keşiften sonra bunun 3 odalı yeni bir ev kadar para yiyeceği anlaşılınca tamiri çaresiz harp zoruna bırakılmıştı. Ne zaman ve nasıl bir çehreyle geleceği bilinmeyen bu mesut güne intizaren şimdilik yaz gecelerinde etrafındaki tahta kanepelere oturuyor ve kenarına çömelmiş mermerden iki sakat aslanla beraber dikenler arasında parıldayan bol miktardaki ateş böceklerini seyrediyorduk. O gece de öyle yapmıştık. Ben yengemle kanepede otururken çocuklar alınlarına yapıştırdıkları ateş böcekleriyle saklambaç oynuyorlar, havuza girip çıkarak otların arasına saklanıyorlardı. Bazen sesleri fazla çıktıkça yengem onlara çıkışıyor, ikinci kattaki bir pancurun aralıklarından çıkan zayıf aydınlığı gösteriyordu. Burası annemin odasıydı. Bu gece benim şerefime fazla oturmak için çocuk gibi huysuzlanmasına rağmen Afife onu zorla yatırmaya götürmüştü. Annemin Afife'ye olan iptilası ile hafifçe eğlenen yengem, hanımefendi bir çare kadını günlerden beri odasına kapadı. Dünyayı göstermiyor diyor, sonra gülerek ilave ediyordu. Fakat o da bundan memnun. Hiç şikayet etmiyor. Bu zamanda hiçbir ana kız bu kadar anlaşamaz. Gece daha yeni başlamıştı. Fakat etrafın sessizliği içinde durmadan öten Ağustos böceklerinin verdiği yorgunluk, yengemle ara sıra konuştuğumuz birkaç cansız kelimeyi takip eden uzun sükût fasılaları, adeta sabah saatine girdiğimiz ve neredeyse karşı tepelerin ağarmaya başlayacağı hissini veriyordu. Çocuklar birer birer tahta kanepelere uzanmaya ve susmaya başlamışlardı. Yengem ikide bir de "Çocuklar sakın uyumayın, soğuk alırsınız, şimdi gideceğiz" diye sesleniyordu. Kalkacağımız zaman 40-50 adım ötemizdeki yolda bir gölge belirdi. Afife annemi uyuttuktan sonra bahçeye çıkmıştı. Doğrudan doğruya yanımıza gelmeye cesaret edemiyor, fakat yalnız kalmak istediği zannı da vermekten çekindiği için yoluna devam etmeyerek olduğu yerde duruyordu. Yengem ayağa kalkarak onu yanımızdaki kanepeye davet etti ve nezaket icabı biraz daha bahçede kalmaya mecbur oldu. Tabii yine annemden bahsettik. "Yengem, sizi artık kıskanmaya başladık hanımefendi" diye şaka ettikten sonra bana döndü gülerek. "Annem Afife Hanım'ın adeta tiryakisi oldu" dedi. "Bilmem nasıl ayrılacaklar. Annemin sütten kesilen çocuk gibi huysuzlanmasından korkuyorum adeta." Afife için çekerek yavaşça, "Ya ben hanımefendi" dedi. Başkaları bunu rastgele bir misafir cemilesi zannedebilirlerdi. Fakat ben Skalavakileri tanıdığım için böyle düşünmedim ve hafif bir hüzünle Selim Bey'in meşhur şime-i vefasını hatırladım. Yengem dizlerinde uyuyan en küçük kızını ikide bir de silkeleyerek uyandırıyor, saçlarını öper gibi yaparak kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Nihayet utana sıkıla bizden müsaade istedi. "Kusura bakmayın, çocukları yatırayım sonra yine gelirim, siz oturun." Yengemin artık gelmeyeceği muhakkaktı. Fakat bu lüzumsuz vaat bizi epeyce bir zaman için burada bağlıyordu. Afife ile beraber bulunmaktan şikayet edecek değildim tabii. Bazı sebeplerden dolayı bu hatta hoşuma bile giderdi. Fakat yanımızda başkaları da bulunmak şartıyla onunla bir bahçe köşesinde baş başa kalmak ikimiz için de kolay değildi. Aramızda yatan mazinin bazı noktalarına dokunmamak için çok ihtiyatlı olmak lazımdı ve bu ihtiyat bizi yoracaktı. İlk dakikalarımız hakikaten sıkıntılı oldu. Müşterek hatıralarımızın bir kısmını tekrarlamak adeta bir muaşerek vazifesiydi. Mesela kırık ayağımla evlerinde yattığım günleri hatırlamamak ve Skalavakilerin gösterdikleri şefkate bir daha teşekkür etmemek olamazdı. Zavallı Selim Bey'i sık sık anmaya ve büyük abla hakkında tafsilat istemeye mecburdum. Hatta asker yürüyüşlü hizmetçiyle Flora'yı bile unutmamak lazımdı. Bütün bu hatıraları bir eski demirbaş eşya defteri okur gibi yalnız isimleri, sayıları ve ehemmiyetli vasıfları ile birer birer tekrar ediyor, aşkımla alakalı taraflarına dokunmamak için mümkün olanı yapıyordum. Yüzüm yanımdaki kanepede oturan Afife'ye dönüktü. Fakat o kendisininkini havuza çevirmişti. Göğsü biraz öne eğilmiş, elleri koltuklarının altında, söylediğim sözlerden ziyade otların içinde kaynaşan ateş böcekleriyle meşgul görünüyor ve pek seyrek cevap veriyordu. Vaziyetteki sıkıntıyı hafifletmek ümidiyle sizi biraz dolaştırayım mı Afife Hanım dedim ve cevabını beklemeden ayağa kalktım. Bu jest beni canlandırmıştı. Havuzun ve köşkün etrafında bir devir yaptıktan sonra bahçenin iç taraflarına doğru yürümeye başladık. Yolumuzun üzerinde rastladığımız şeyler eski güvercin kafesleri, asma dallarıyla sarılı viran bir kamerya, cam mekanlarının yalnız demir çerçeveleri kalmış amfi biçiminde viran bir ser hakkında izahat veriyordum ve bu konuşma vesilesi oluyordu. Karanlıkta pek bir şey seçilmemesine rağmen Afife her birinin önünde ayrı ayrı duruyor, elleri daima koltuklarının altında, hepsini ayrı ayrı ve büyük bir dikkatle seyrediyordu. Daha ileride ağaçlar sıklaşmaya başlayınca onunla Milas'taki bahçelerinde yaptığımız gezintileri hatırlamaya başladım. İki yanından akan sulara basmamak için açık kollarımızla ip cambazı gibi muvazene hareketleri yaparak üzerinde yürüdüğümüz tümsekler, bir ucundan başımızı eğerek girdiğimiz, öteki ucundan saçlarımız kırağlar, omuzlarımız çürük yapraklarla dolu olarak çıktığımız ağaç ve sarmaşık tünelleri, kuyu başında bir kere ağlamaktan şişmiş yüzümü yıkadığım tahta yalak. Sonra Doktor Kemal Bey'i kıskanarak ağlıya ağlıya Afife'ye çıkıştığım ve kendimi kovdurduğum gün. Bunları düşünürken önümde daralmış omuzlarını hafifçe önüne eğerek ağır ağır yürüyen Afife'ye bakıyor ve düşünüyordum. Bütün bu çılgınlıklar bu kadın için miydi? Gerçi o zamanki Afife bu değildi. Fakat doğrusu aranırsa onu büsbütün başka bir insan addetmek için de sebep var mı? Bunun biraz da genci ve taze boyalısı. O zamanki gezintilerimizde de yine bu sükût ile başını önüne eğerdi. Fark şu ki şimdi biçarenin ne düşündüğünü aşağı yukarı tahmin ediyorum. Ben belki büyük ablanın halini, belki fukara mahallesindeki evin akan damını bu kışa kadar nasıl tamir ettireceğini, belki İstanbul'da yalnız bırakacağı çocuğunu. Eski düşünceleri de muhakkak bu neviden şeylerdi. Yalnız ben o zaman bunları tasavvur edemeyecek kadar toy ve iptidaiydim. Güneş ışığının henüz daha gergin cildinde aralarına takması ve altın kaplaması henüz karışmamış dişlerinde hasıl ettiği bir iki pırıltıya aldanarak bütün bu cilalar ve taşlar içinde fakir ve çıplak bir dulun barınmasına imkan verememiştim. Evet, Afife aşağı yukarı o zaman da aynı bu Afife'ydi. Benimki ondan aldığım birkaç çizgi ve boya ile kendi kafamın içinde yaptığım bir hayaldi. Bahçenin içinde devri bitirerek sokak kapısına gelmiştik. Üşümeyesiniz sakın Afife Hanım dedim. Siz sıcak memleket çocuğusunuz. Hayır dedi. Burası Milas'tan farklı değil ki. Bileklerini kapının demir parmaklıklarına dayamış, biraz evvel kümeslere, kameraya ve sere baktığı dikkatle sokağa bakıyordu. İhtimal sizin de ötekiler gibi uykunuz gelmiştir. Tavrını değiştirmeyerek ve yaptığım istiskali anlamayarak hayır dedi. Şimdi geceleri çok geç yatmaya alıştım. O zaman bir sigara yakarak. Öyleyse biraz da dışarıda gezebiliriz dedim. Afife güçlükle araladığım kapıdan dışarı çıktı ve beni beklemeden yürümeye başladı. Burası çiğnenmemiş otları, biraz yukarıdaki muhacir komşularımızın geceleri açıkta bıraktığı sırık arabaları ile bir köy kokusu veren sevimsiz ve çıplak bir meydandı. Bir zaman bu halde devam ettikten sonra dik bir bayırın kenarında birdenbire kesilir ve yarı yıkık bahçe duvarları arasında ince ince yollarla deniz kenarına inerdi. Çamlıca tepelerinden yükselmeye başlayan mehtap bu gece bu meydanı adeta güzelleştirmişti. Afife ile bayırın kenarına geldiğimiz zaman durarak etrafı seyretmeye başladık. Bulunduğumuz noktadan Marmara ve Haliç'in bir kısmı ve İstinye'ye kadar boğazı görüyorduk. Birkaç haftadan beri tayyare korkusu ile fenerler söndürüldüğü için şehir karanlıktı. Bulanık bir buğu halinde denize yayılan ay ışığı kıyılara yaklaştıkça açılıp parlıyor, toprakla suyun hulutlarını yakamoz parıltıları ile çizgiliyordu. Bu manzaranın hüzün ve güzelliğindeki hususiyetle hiç alakası olmayan bir hayal. Bu sefer de Milas'ın bir köyünde Afife'ye aşkımı söylediğim geceyi düşünüyorum. Karanlıkta birer küçük ağaç cesameti alan fundalar, Afife'nin bir rüzgara karşı müdafaa eder gibi iki eliyle uçlarından yakaladığı ve şakakları üzerine gerdiği papaziye örtüsü. Neredeyse derilerimde beyhude bir işkence için üstüne yattığım ve yavaş yavaş döndüğüm dikenlerin sızısını duyacağım. Bütün bunlar kollarını göğsünün altında çaprazlaştırmış, ellerini koltukları altına sokmuş, kim bilir hangi iş veya borcunu düşünen bu kadın için. O şimdi başını sağa çevirmiş, ısrarla Fethi Paşa korusuna doğru bakıyor ve susuyordu. Bir aralık caddenin karşı tarafındaki bir bahçenin sık ağaçları üstünde parlayan ufak bir kubbeyi göstererek ne olduğunu sordu. Bu merakı gülümsemekten kendimi alamayarak, "Vallahi ben de bu tarafları pek tanımam Afife Hanım," dedim. "Belki bir çeşme yahut da türbe. Haydi isterseniz bakalım." Bir kere daha yorgun elini tutarak onu seddin kenarından caddeye indirdim ve sağdaki ara yola saptık. 70-80 adım sonra Afife'nin merak ettiği kubbenin önüne varıyorduk. Yanlış tahmin etmemiştim. Burası tepe dalları kırılmış iki cılız servi arasında bir ufak türbeydi. Kapısında kitabeyi okumak mümkün değildi. Fakat saray tarzını andıran mimarisi ve taşlarının işlenmesindeki itinayla bronz parmaklıkları arasında nakışlı ceviz kanatları sımsıkı kapanmış uzun ve kemerli pencereleriyle hanedandan birine ait olduğu hissini veriyordu. Hatta nispetlerin kasten ufak tutulmuş görünmesine ve heyeti umumiyesindeki anlaşılmaz bir masumiyete nazaran bunun çocukken ölmüş bir küçük sultan için yapılmış olması da akla gelebilirdi. Biraz evvel kendimin de bunların yabancısı olduğumu söylediğimi unutarak ağabeyimin bahçesindeki güvercinlikle ve ser gibi bu türbe hakkında da izahat vermeye ve küçük sultan temini işlemeye başladım. Afife iki ince sütun ile oymalı bir kemerden ibaret revakın merdivenini çıkarak kapının iki yanındaki yan panolardan birini arkasını dayamıştı. Vücudu diz kapaklarına kadar kemerin koyu gölgesi içinde gözleri kapalı dikkatle beni dinliyordu. Sözümü bitirdiğim vakit ağır ve sakin. "Murat Bey," dedi, "iki sene evvel elime bir gazete geçti. Orada sizin resminizi gördüm. Evvela inanamadım. Ben sizi ölmüş sanıyordum." Birdenbire şaşaladım. "Nasıl?" dedim. "Beni ölmüş mü sanıyordunuz?" "Ne bileyim, bana öyle söylediler." "Kim?" "Kardeşim, büyük abla." "Çok garip." "Evet, meğer büyük abla beni aldatıyormuş." Şaşkınlığım bir kat daha arttı. "Bu ne demek Afife Hanım? Anlayamıyorum," dedim. "Büyük abla bana acıdığı için o yalanı uydurmuş Murat Bey. Büyük abla diyordu ki, Murat'ı unutmaktan başka çare yok Fofo. Artık aklını başına al. Murat İstanbul'da ölmüş. Bunu iyi yerden öğrendim ben. Bilirsin büyük abla ne kadar Müslümandır. Yalandan yemin ediyordu. Kur'an'ı öpüyordu." Durduğum yerde adeta taş kesilmiştim. Afife derin bir nefes aldıktan sonra sesinde aynı sükunetle devam etti. "Sağ olduğunuzu öğrendikten sonra çılgınlığım büsbütün arttı. İki seneden beri İstanbul'a gelmek için çırpınıyordum. Bir türlü beceremiyordum. Büyük abla artık dayanamadı. Git Fofo, öleceksin sen," dedi. "Geldim. Bu sefer de siz yoksunuz. 45 gündür misafirliklerde sürünüyorum. Sizi bekliyorum." Vaziyetinde hiçbir fevkaladelik yoktu. Fakat onun bu derece vahim ve beklenilmez şeyleri gündelik bir vakayı anlatır gibi bir sükunetle anlatması bende garip bir şüphe ve korku uyandırdı. Çehresini yakından görmek için ileriye doğru bir iki adım attım. Gözleri sımsıkı kapalı ve yaş içindeydi. burun kanatları kısılmış, yanaklarına doğru gerilip uzayan ağzında dudakları iki ince çizgiden ibaret kalmıştı. Vücudu dayandığı panonun çinilerine yapışmış gibi dimdik, kas katı duruyor, yalnız dikkatle bakıldığı zaman belli belirsiz bir ihtilaç ile ara sıra baştan ayağa kadar ürperdiği fark ediliyordu. Buna rağmen sesi her zamankinden daha açık ve pürüzsüzdü. Kalbinin bu fırtınanın erişmeye muvaffak olamadığı bir derinliğinden gelir gibi sadece kendi havasının şikayetini taşıyan bir ses. Yalnız çok ağır, adeta kelime kelime konuşuyor ve sık sık duruyordu. Afife'nin çehresinde 10 sene evvelki kendi nöbetlerimi tanımakta güçlük çekmedim. Demek şimdi bunlar benden ona geçmişti. Bir çarenin bir kriz geçirmekte olmasına göre bir şey yapmam, kendisine bir yardımda bulunmam lazımdı. Fakat bu vaziyette ona el sürmek bana tehlikeli görünüyordu. Bir tarafına dokunacak olursam bu şimdi taş gibi kas katı duran vücutta ani bir boşanma olacağını, etlerini birdenbire saran bir ateşle kucağıma düşerek kıvranacağını hissediyordum. Bereket versin, çok geçmeden onda krizin hafiflemeye başladığını gösteren bazı alametler belirdi. Derin derin nefes alarak omuzlarını ve başını kaldırıyor, avucunda sıktığı mendille alnını gözlerini siliyordu. Sonra merdivene yürüyerek ağır ağır indi. Fakat son basamakta dizleri içinden bükülmüş gibi birdenbire taşın üstüne oturdu, dirseklerini diz kapaklarına dayayarak başını ellerinin içine aldı. Bu vaziyette vücudu revakın gölgesinden kurtulmuş, ayın karşı duvarda kırıldıktan sonra gelen hafif aydınlığında çehresi daha iyi görünmeye başlamıştı. Belki büyük ablanın önüne çömelerek saçlarını tarattığı zamanı hatırlattığı için bu vaziyet onu adeta çocuklaştırıyor, biraz evvel bana korku ve şaşkınlıktan başka bir şey vermemiş olan sözlerini bu sefer garip bir hüzünle tekrar aklıma getiriyordu. Büyük abla, demek kardeşim beni sevdiğini o da biliyordu. Afife bu itirafı ihtimal yine saçlarını taratmak için onun önüne çömeldiği bir gün yapmıştı. Zavallı kadının işin vehametini birdenbire kavrayamayarak Skalavakilerin haşin ahlak prensipleri namına ince ince çığlıklarla onu azarladığını, dizlerinin arasında fazla kımıldandığı zamanlarda yaptığı gibi saçlarını çekiştirdiğini tasavvur ediyordum. Fakat bu, onun sonradan Fofo'yu aklınca tedavi etmek için benim öldüğüme dair masallar uydurmasına ve nihayet onu arkamdan İstanbul'a göndermesine mani olmamıştı. Felaketin bu iki kardeşte bir nevi karakter değişmesine sebep olacak kadar şumurlu ve eski olduğuna şüphe yoktu. Belki benim Milas'tan ayrıldığım sıralarda, belki de hatta daha evvel misafir doktor için o münasebetsiz kıskançlık sahnesini yaparak ağladığım yahut evlerinde hasta yattığım günlerde belirsiz bir iz halinde başlamıştı. Bu iz sonradan büyüyüp bütün saygı hayallerine rağmen büyük abladan saklanamayacak bir yara haline gelinceye kadar herhalde uzun, pek uzun bir zaman geçmiş olacaktı.